Ayrım 7.
Ölümü, hayatının kapatılmamış, onca zaman açık kalmış sayfalarından birini kapatmak isteği duyuyor şimdi bana yoğun olarak. Hani o altına kalın bir çizgi çekilecek sayfalardan birini. Bunu ancak yazarak yapabileceğimi anlıyorum. Ama korkuyorum da. Bu aşamada elimde yalnızca ben varım. Birçoklarına göre dünyanın her yerinde benzerine bolca rastlanabilecek bir yaşamım var. Bunu ilginç ve anlatılmaya değer kılmaya çalışırken abartıya, ucuzluğa, savunma çabalarına düşebileceğimden bir çekiniyorum, bilmiyorum. Bugüne kadar hem ben hem de ben olmayan başkalarını yazdım. Onları kurdum, yeniden yaşattım öykülerimde. Küçük bir an, bakış ya da sesten bütünlükler, hem var olan hem de olmayan kişiler yaratmaya uğraştım. Deneyimliyim. Şimdiki temel gerecim ben olsam bile, biliyorum ki yazacağım romanda o artık benden bağımsız, kendi başına yaşayan bir başkası olacak. Bu noktada yazacaklarım yepyeni bir serüven olacak gibi görünüyor bana. Yaşamlarımız ve düşüncelerimizle yaptıklarımız ve yazdıklarımız arasında bir uyum varsa da büsbütün çakıştıkları söylenemez. Yazının kuralları vardır çünkü. Ustalık kesinlik gerektirir yazı. Düşlere, yalanlara dayanır. Yazacaklarım iştenlikten uzak olmasın istiyorum. Yapaylığın yanından bile geçmesin. Ama saf ve duru olsun. Benim yaşamımı doğru yalanlarla, görmediğim yerler ve düşlerle içinde taşıyan, hiç bilmediğim bir serüven olsun. Başaramamaktan korktuğum bu. Nisan başında yeni bir sergi açıp galeriyi yardımcıma bırakarak tek başıma bir dostumuzun Sapanca'daki villasına kapanıyorum. Bir yıl önce yazdığım 100 sayfayı yanıma getirdim. O zamanlardan beri yazdıklarımı okumaya cesaret edemedim ve nasıl, neler yazdığımı unuttum. Niyetim onlara yeniden bakmak ve işe yarar bulmaz, beğenmezsem yazma hevesinden şimdilik vazgeçmek. Ama az çok iyiseler düzeltip devam edeceğim. Yazdıklarımı okuyorum. Sürdürebileceğimi anlıyorum. Önce hepsini baştan yazıyor, sonra da nasıl olduğunu bilmeden kendimi büsbütün kaptırıp romanın içinde buluyorum. Ama sesim derinlerden geliyor. Henüz boğuk, korkak. Dokunulmaz sayılan değerleri çiğneyecek, yakınmalardan uzak duracak, bağışlanma dilemeyecek, gücün yoksa ne diye yazmak istiyorsun ki diye çıkışıyorum kendime. Önündeki ardındaki bütün tehlikeleri aşmak zorundasın. Yazmak bu senin için. Yazdıklarını savunmayacaksan, kimin ne düşüneceğinin, ne diyeceğinin hesabını yapacaksan vazgeç. Gene de tuzaklarla dolu bir alanda ilerlemek zorunda olduğumu seziyor. Kontrolü kaybetmek istemiyorum. Geride bıraktığım zaman boyunca neyi aradığımı, beni mutsuz, avuntusuz ve kural dışı kılan şeylerin ne olduğunu düşünüyorum. Sevgilerimi inatla direndiklerimi ve bütün yenilmelerimi. Şömine gürül gürül yanıyor akşamları. Ardımda bıraktığım 40 yıllık acıyı yeniden duyuyorum. Kuma yazılmış bütün bir hayatın gizli çekmecelerini yağmalıyorum. Alevlere bakıp düşünmeye dalmışken ve sonra yazarken birkaç sigara tüttürmekten kendimi alamıyorum. 10 gün kalıyorum Sapanca'da. Dışarıda ağaçlar çiçekte. Baştan aşağı beyaz tüllerle bürünmüş, tepelerin kadifemsi koyu mavinle gururla yaslanmışlar. Sabahları yürüyorum. Hava saydam. Gün ışığı koyu bulut gölgeleriyle göz alıcı bir aydınlık yayıyor. Çimenler gecenin nemiyle ürperiyor. Öğle vakti verandada oturup kemiklerimi bahar güneşinin tatlı sıcaklığına bırakıyorum. Yaşlanıyorum, menopozluyum, kuşkularım ve kendime güvensizliğim var. Ama yazıyorum. Öğrenemediklerim ve yapamadıklarım yüzünden üzülecek durumda değilim. Özgürüm, yazıyorum ve bütün kaygılarımın ötesinde bir yerdeyim. Ne olursa olsun, aynalarda göremediğim bir genç kız var içimde. Sigara içiyorsanız hormon kullanmayın uyarılarıyla karşılaşıyorum durmadan. Nedenini öğrenmeye çalışıyorum. Kimi sigaranın östrojenin etkisini azalttığını söylüyor. Kimileri de hormonun nikotinle birlikte alındığında kanda pıhtılaşma yol açacağını. Net bir yanıt yok ortada. Ama benim de sigara üzerinde uzun boylu düşünecek zamanım yok. Roman ilerledikçe artıyor içtiğim sigara sayısı. Kurmacayla gerçek iç içe. Gerçek hayattaki kopukluklar, mantıksızlıklar, roman gerçeği içinde yeniden biçimleniyor. Kişiler kesin çizgilerle belirleniyor. Basit bir öykü bile yazıldığında anlam kazanıyor. Her satır gerçekte olduğundan daha büyük bir gerçeklik, ilginçlik ve derinlik taşıyor gözümde. Hayat yavan ve düzdür diye düşünüyorum. Yazı hayata renk, biçim ve önem kazandırıyor. Eldeki malzemeyi parlatıp yeniliyor. Gündelik yaşamın ve dilin ötesindeyim artık. Ve bu sürgünden kolay kolay geri dönemeyeceğimi biliyorum. Sonsuzluğa ulaşmak ya da bence önemli şeyler anlatmak değil amacım. Hiçbir zaman da böyle olmadı. Öncelikle kendim için daha korunaklı bir yerde durmak istiyorum. Orası tek kişilik bir hücre ya da cehennem olsa bile. Roman ilerledikçe sigarasız tek satır yazamaz oluyorum. Günde 8-10 saat masa başına çakılmaya, bu kaçışa başka türlü dayanamıyorum diye avutuyorum kendimi. 1,5 pakete yükseliyor sigara tüketimim ve bu noktada korkmaya başlıyorum. Hormon almayı bırakıp kutuyu ortadan kaldırıyorum. Normale dönene kadar vazgeçeceğim. Önceliğim sağlığım değil, bu roman bitmeli. Ne olursa olsun bitmeli. Ağustos'ta 2, Eylül'de 3 paket sigara içiyorum. Eski bir geceliği ıslatıp çıplak tenime giyiyor, kurudukça yeniden ıslatıyorum. Yazlık evin merdivenlerini dura bekleye çıkmaya başlıyorum. Yürüyüşlere, denize gitmeye bile zamanım, hevesim yok. Uykumun içinde sözcükler diziyorum ard arda. Anlamsız cümleler kuruyorum aralıksız. Parlak mavi bir zemin üzerinde harfler karma karışık dans ediyor gözümü yumduğumda. Kalbimi dinliyorum, atışı düzensiz. Bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Kendi soluğumu duyuyorum can çekişiyormuş gibi. İçimde benden başka biri zar zor soluk alıyor sanki. Önemsemiyorum. Tek kaygım romanı bitirmeden ölmemek. Çok eski özel mektupları okuyorum. Çocuklarım okumayı sökerlerken onlara çizip boyadığım resimli mektupları. Hiç yaşanmamışa dönmüş aşkların gerçekliğini kanıtlayan sayfaları. Eşimle birbirimize yazdıklarımızı. Evliliğimizin ilk günlerindeki sorunlarımızı aynı evin içinde birbirimize yazarak çözmeye uğraşmıştık. O erken kalkar, bir gün önceki ters düşme, atışma ya da olumsuzluğu kendince yorumlayan bir mektup yazıp bırakırdı masanın üstüne. Kalktığımda okur, oturur yanıtlardım onun görüşlerini. Akşamları bir araya geldiğimizde yeniden tartışırdık yazdıklarımızı, konu olan durumları. Ya da bazen hiç söz etmezdik. Sonradan daha büyük ayrılıklar ve sorunlar yaşadık. Çözümü zor kopukluklar. Ve sürdürdük bu alışkanlığımızı. Ama artık gerek duymuyoruz. Her şeyi gizlemeden yüz yüze konuşabiliyoruz. Eski mektupları okuyorum. Bir zamanlar nasıl genç ve nasıl da korkusuzmuşum. Nasıl tutkuyla kovalamış ve kucaklamak istemişim dünyayı. Nasıl da göze almışım birçok kadının göze alamayacaklarını. O zamanlar da kolay gelmemişti yaşadıklarım bana. Ama şimdi çok zor görünüyorlar. Bütün bunlara nasıl dayandım diye ağlıyorum. Kolumla gözyaşlarımı siliyor ve ellerim titreyerek bir sigara daha yakıyorum. Ne olursa olsun kendi kendime yüzleşmek ve ödeşmek zorundayım diyorum. Yazıyorum. Yazdıklarım benden çıkıp somutlaşıyor. Ama artık onları denetleyemiyorum. Bir terapistin koltuğunda da böyle olabileceğini düşünüyorum. Olsun. Eğer çabamın herhangi bir biçimde anlamı olacaksa ben bu anlamdan geriye kalan o sıradan ölümlü insan olacağım. Roman bitiyor. Önce eşim okuyor ve etkileniyor. O benim en acımasız eleştirmenim. Birçok kez sabaha karşı uykularını bölüp bitirdiğim öyküleri okuttum ona. Yakınmadan kalkıp anlattı düşüncesini. Kimi kez tartıştık, günlerce küskün kaldım. Kimi kez doğru buldum eleştirilerini. Oturup yeniden yazdım. Ama hep çok ilgi duydu yazdıklarıma. Kişisel bir ilgi değil bu. Kendisiyle yaşayan kadınla onun yazdıklarını ayırmayı beceriyor. Ona güveniyorum. Bu kez tartışmıyoruz. Övücü sözler söylüyor yalnızca. Doğru saptamalar yapıyor. Ben hoşnut olup olmadığımı bilmem hiçbir zaman. Defalarca yazmaktan usandığımdan metnin benim için anlamını yitirmiş olduğunu bilirim. Yazarken düşüncelerimi ilk kez yazıya dökerken anlam taşır sözcükler. Cümleler benim için yalnızca o an etkileyici ve vurucudur. Sonra her yazışta duygu yükleri ve taşıdıkları anlam biraz daha azalır. Durmadan yerleri değiştirilen yorucu, ruhsuz sözcük kümelerine yapı gereçlerine dönüşürler. En iyi oyunu kurmaya yarayan dama taşlarına. İstanbul'a dönüyorum. Bu yeni bir dönem hayatımda. Zorlu bir geçiş süreci yaşadım. Yazmak ya da yazmamak ikilemi içinden çıktım. Anlam ya da anlamsızlık çelişkisinden kurtuldum. Kendime duyduğum öfkeden sıyrıldım. Her şey daha bir yerli yerinde şimdi. Evliliğim bile daha sağlam bir temele oturdu. Yeniden azaltıyorum sigarayı. Günde 5-6'ya düşürüyorum. Hormon almaya ve jimnastik yapmaya başlıyorum. Yeterince gücüm yok. Biraz zorlanıyorum ama gayretliyim. Çöküntüye uğramış bedenimi onarma zamanı şimdi. Romanımı yayın evine götürmeden bir önceki gece son kez gözden geçiriyorum. Büyük bir boşluğun, başarısızlık duygusunun içine düşüyorum. Hiçbir biçimde emin olamıyorum yazdıklarımdan. Neden yazdığımı soruyorum kendime bir daha. Ne için? Neye yarayacak bütün bu sözcük kalabalığı? Panik içindeyim, titriyorum. Kitaplığa koşup başka romanlara göz gezdiriyorum telaşla. En kötüsü bile benimki kadar anlamsız görünmüyor. Yıkılıyorum. Ama ertesi gün daha iyiyim. Her şeye razıyım. Yazıldı, bitti, yayımlanacak. Ne olursa olsun. Buradan geriye dönemem. Bunun bir ilk roman olduğunu hesaba katarak gelecekte daha yoğun, daha iyi süzülmüş bir roman yazmaya karar veriyorum. Kitabım hemen yayımlanıyor. Ve beklemediğim ölçüde ilgi görüyor. yürekli, iyi anlatılmış, derin kazılar yapan bir roman olarak değerlendiriliyor. Tabu sayılan önemli bir konuya eğildiği, kadının kimlik arayışını irdelediği söyleniyor. Tersini savunanlar da var elbet. Kadınları küçük düşürdüğümü, evlilik kurumunu paspas gibi çiğnediğimi, duygu sömürüsüne düştüğümü yazanlar. Bu en iki Eylül romanlarından bıktık diyor. Hayret, bir kitabı doğru dürüst okumadan onunla ilgili yazı yazmaya kalkışmak ne cesaret. Bu aşamada magazin basınında röntgenci bir ilgiyle üstüme saldırıyor. Bu alanda deneyimim yok. Söylediklerimi kendi yavan dillerine aktarıyorlar. Akla gelmez ucuzlukta kullanıyorlar. Daha kötüsü de var. Hiç haberim olmadan oradan buradan çalınmış fotoğraflarım, çirkin, uydurma altyazılarla çıkıyor ayak takımına seslenen, çıplak resimlerle dolu gazetelerde. Bu kadarını beklemiyordum. Tansiyonum birdenbire yükseliyor ve aldığım ilaçlar etkisiz kalıyor. Yüksek tansiyona ek olarak beni kıvrandıran mide ağrıları çekiyorum. Araştırmalarda kayda değer bir bulgu yok. Gene de 12 parmak bağırsağında ülser başlangıcı olabileceğini düşünülüyor. Ülser ilaçları alıyorum. Sonra tansiyonumun nedenini aranırken ultrasonografi ile böbreklerime bakılıyor. Böbrekler sağlam ama safra kesesi taş dolu. Hormon kullandığım için azarlıyor beni bayan nefrolog. Bu bir lüks, neredeyse şımarıklık. Kendisi hiç hormon kullanmadan, hiç sıkıntı çekmeden kolaylıkla atlatmış menopozu. Safra kesemin alınması gerekiyor. Ne zaman yatabilirsiniz diye soruyor genç bir cerrah. Körfez savaşı bitince diyorum. Sizin ne ilginiz var bu savaşla diyor şaşkınlıkla. Üzülüyorum diyorum. Sinirlerim bozuk ve tansiyonum düşmüyor. Biterse daha iyi olacağım. Ameliyattan önce tansiyonumla ilgili araştırmalar yapılıyor. Yeni doktorum bir farmakolog hoca. Bütün ilaçları bırakıp bir hafta boyunca plasebo alıyorum. Sonuç kalıtımsal dolaşım sistemi yetersizliği. İlaçlarım değişiyor. Tansiyonum hemen hemen düzene giriyor. Doktorumun hormon almam konusundaki önerisi olumlu. Evet, almalıyım. Ama rahmim alınmış olduğu için benim progesterona gereksinmem yok. Kalçama yapıştıracağım östrojen bantlarını kullanmam daha uygun olacak. Doğru. Peki ama bunu niye kimse düşünmedi daha önce? Aynı hastane. Duvarlarda aynı bu hastanede sigara içilmez yazıları. Safra kesemden karaciğer kanalına kadar ilerlemiş 70'ten fazla taş çıkıyor. Bu taşlarla nasıl yaşadığıma, nasıl olup da sarılık ya da başka tehlikeli hastalıklara yakalanmamış olduğuma şaşırıyor doktor. Sigarayı bir kez daha bırakmış olarak çıkıyorum hastaneden. Çabuk iyileşiyorum. Bu arada kulağıma bazı söylentiler geliyor. Yakın olmayan çevremde bu ikinci ameliyatın metastaz yüzünden yapıldığı konuşuluyor. Öleceğim için acıyorlar bana. Hormon gereksinmem için bantları denemeye girişiyorum. Sonuçtan pek hoşnut değilim. En düşük dozu almama karşın bantlardaki östrojen oranı fazla geliyor bünyeme. Bedenimde, göğüslerimde aşırı bir gerginlik, huzursuzluk hissediyorum. Banttaki yapışkan madde cildimde alerji yapıyor. Neden olduğu kızarıklık ve kaşıntı rahatsızlık veriyor. Bir süre kendimce bir yöntem uyguluyorum. Bandı kalçamda bir hafta yerine 3 gün tutuyor, sonra çıkarıp atıyorum. Bir sonraki hafta bu işlemi tekrarlıyorum. Bu sırada kutunun içindeki takvim sapıyor. İzlemek zor oluyor. Haftaları, günleri şaşırıyorum çoğu kez. Her an bantları düşünmek istemiyorum. Ama ne zaman çıkardım, ne zaman takacaktım sorunu baş gösteriyor. Hayır, bu yöntem bana pek uygun değil. Bu kadar pahalı bir ilacı böyle ziyan etmekten de hoşlanmıyorum ayrıca. Bir iki ay sonra bantlarla uğraşmaktan bıkıyor, onlara duyduğum ilgiyi tümüyle yitiriyorum. Kendime de. Bıktım artık menopozdan. Teslim olmak, her şeyi oluruna bırakmak istiyorum. Bir yabanlık var üstümde. Umutsuz bir bunalma. Alışıldık her şeyden kopmak, bilinmez uzaklıkta bir yerlere gitmek istiyorum. Ne anlatmak istediniz? Bize biraz romanınızdan söz eder misiniz? Otobiyografi mi? Sorularından nefret etmeye başladım. 400 sayfa yazıp da üstüne yazdıklarımı ne anlam taşıdığını anlatmaya çalışmaktan bezdim. İmza günlerinden, panellerden, festivallerden yoruldum. Çok eski bir kadın arkadaşımın kocama, sen bu kadının yazdıklarını nasıl dayanıyorsun diye sormasından, bu üstünden gelinmez kolaycılıklardan, sıradanlıklardan sıkıldım. Galerideki işimden, evimden, eşimden, dostumdan, herkesten kaçmak, saklanmak istiyorum. Okumaktan ve yazmaktan zevk almıyorum. İstanbul kışa teslim olmuş. Sinsi, pis bir yağmur yağıyor, kesintisiz. Sokaklar çamur içinde. Otomobiller birer canavar. Bıraktığımdan 6 ay sonra sigaraya başlıyorum. Oturduğumuz ev Anadolu yakasında. Ev sahibi daireyi satışa çıkarıyor. Üst kattaki kadın durmadan halı silkeliyor ve onları pencereme kapatacak bir biçimde aşağı sarkıtıp bırakıyor. Uyarılarıma kulak asmayınca çekip aşağı atıyorum bir gün hepsini. Huzursuzum. Eşimin işi ve oğlumun okulu karşıda. Akşam dönüşleri üst üste iki küçük kaza yaşanıyor ve göç zamanı diye düşünmeye başlıyorum. Genel eğilimin tersine taşınmayı, göçleri, yeniden yerleşmeleri çok seviyorum. Becerikliyim bu konuda. Avutucu bir yanı var bence bu işin. Umut verici, yenileyici. Alışkanlıklar, ev içinde atan adımların sayısı biraz değişiyor. Havluların, sabunun, dolapların, yatağın yeri. Yönler, kıvrımlar değişiyor. Geçici de olsa bir tazelik havası solunuyor. Değişiklik iyidir. Teşvikiye'ye taşınıyoruz. Ayrı yaşadığımız süre içinde eşimin oturduğu evi. Burayı boşaltmamıştık. Okuluna yakın olduğu için oğlum hafta içi orada kalıyordu çünkü. Büyük, bakımlı bir ev değil. Su ve elektrik tesisatı iki günde bir sorun çıkarır. Kaloriferi iyi yanmaz. Mutfak karanlık ve küçük. Balkonu yok. Sevmiyorum bu evi. Fazla kalmak niyetinde de değilim. Düşüncem galerideki işimden ayrılmak ve daha uzun süre yaz kış yazlıkta yaşamak. Yalnızlık içinde yazı yazabilmek. Yerleşme telaşı ve heyecanı kısa sürede bitiyor. Sabahları bin güçlükle kalkıyorum yataktan. Beşiktaş'tan vapura binip Kadıköy'e geçiyorum. İşimden duyduğum heyecan iyice azaldı. Körfez Hava şirketi de vurdu. Hiçbir atılım yapılamıyor galeride. Kısıtlı, dar bir işleyiş. Bir sanat galerisini bu koşullarda götürmek çok zordur. Sezon sonunu bekliyorum. Yazmak için daha bağımsız olmalıyım. Yeni evde öteki evden gelen eşyalar yüzünden iyice sıkıştık. Her şey üstüme yürüyor sanki. Yeni düzenlemeler yapmaya uğraşıyorum durmadan. Bir türlü olmuyor. Gökyüzünü görmüyorum artık. Çirkin yüzlü apartmanlarla kuşatılmış olmalıyım. Çoğu gün hava kirliliğinden göz gözü görmüyor. Kurum yağıyor her yana. Patates soğan satıcılarının bağırtısı kesilmiyor. Bu yakada uygun bir salon ve gidecek zaman bulamadığım için jimnastiği bıraktım. Hafta sonları eve torbalar dolu yiyecek, tuvalet kağıdı ve deterjan taşıyorum yorgun argın. Sokaklarda başıboş geziyorum. Sular kesiliyor, çıldırıyorum. Birkaç aylık aralar olsa da 2 yıl aşkın bir süre hormon kullandım. Bıraktığımda olanları biliyorum. Bu yüzden mi böyleyim diye soruyorum kendime. İyi ama ne zaman bitecek bu menopoz? Kaç yıl sürecek daha? Yoksa ömür boyu östrojen bağımlısı olarak mı yaşayacağım? Bedenimde kütlük, kilitlenme, boyun ağrıları, baş edilmez bir mutsuzluk ve hırçınlık. Kemik yorgunluğumu bir kez daha ölçtürüyorum. Gerileme var ama çok değil. Raporumu değerlendiren doktor, östrojeni her bırakışımda normalden daha hızlı bir kemik kaybı yaşayacağımı, böyle gelişigüzel bırakmamam gerektiğini söylüyor. Kanser derneğinde mamografimi çekiyorlar. Sol göğsümde 1x1 sertlik. 3 günlük kaygı, uykusuzluk ve sonra olumlu sonuç. Olası bir hastalığın getireceği zorluklar yıldırıyor gözümü. Ölüm değil. Ameliyatlar, kemoterapiler, sürünme, umarsızlık, bütün bu acıklı şeyler. Doktorla konuşuyorum. Korkulacak bir şey yok. Yağ dokusu. Hormon almayı kontrol altında sürdürebileceğim. Ama daha ne kadar kullanmam gerekiyor? Batı ülkelerinde doktorlar hormon takviyesini uzun süreli öneriyorlar ve kemik kaybını önlemek için gerekli buluyorlarmış. Doktorları çok fazla uğraştırmış olduğumu düşünüyorum. Hastalıklı, mızmız biri olmak istemiyorum oysa. Evet, ama sigara içmiyorum diyorum. Seçim sizin tabii diyor doktor. Sigarayı bir daha hiç içmemek üzere bırakmayı istiyorum. Ama henüz bu gücü bulamıyorum kendimde. Azaltıyorum. Ağızdan yalnızca östrojen almaya başlıyorum. Baharda ölü erkek kuşlara ilgi yoğunlaşıyor yeniden. Uzun boylu kendimi düşünecek vaktim yok aslında. Davetler alıyor, yolculuklara çıkıyorum. Yorulsam da önemli bir konuk gibi ağırlanmak hoşuma gidiyor. Uzun sürmüş bir yok sayılmadan sonra güçlükle de olsa yukarıya döndü yazarlık değerim. Birçok insanla tanışıyor, onlarla birlikteyken mutlu ve sevgi dolu oluyor ama sonra çoğunu unutuyorum. Bir zamanlar bunu yazar ilgisizliği ve şımarıklığı olarak yorumlar, kızardım. Şimdi anlıyorum ki kaçınılmaz bir durum bu. Tuhaf bir hayat benimki. Başkalarına verebileceğim her şeyi ancak tek bir yola verebilme gücüm var. Yazarak. Yaz başında galeri kapanıyor. Hem ben hem de işverenin böylesini daha doğru olacağına karar veriyoruz. Nitelikli insanlar. 6 yıl boyunca beni hiç üzmediler. Her zaman anlayışla, dostça davrandılar. Aramızda hiçbir sürtüşme, tatsızlık olmadı. Mutlu ama hüzünlenerek ayrılıyorum onlardan. Yeni düzenlemeler yapılması gereken yazlık evimize gidiyorum. Isıtma sistemi kuruluyor ve yer döşemeleri ahşap kaplanıyor. Sevimli, rahat bir ortam. Burada daha canlı, daha iyiyim. Koşuyor, egzersiz yapıyor, okuyor, notlar alıyorum. Tutkuyla yazmak istiyorum. Öyküler tasarlıyorum. Burayı her zaman çok sevdim zaten. Bu evin yerinde, çimenliğin ortasında bir kulübe varken bile. O kulübe çok mutlu ama bir o kadar da acı günlerim oldu. Küçük acılar, anlayışsızlıklar ve korkunç umutsuzluklar yaşadığım saatler. Sonra kulübe yıkıldı ve ben onları gömdüm. Bir daha konu etmemek için söz verdim kendime. Belleğimde renksiz, kokusuz, beneksiz, düz alan zamanlar oluştu sonradan. Yasak bölgeler, gri boşluklar, örneğin kuşkusuz bir orman, yağmursuz kalmış bir gökkuşağı. Belleğim anılar mezarlığı. Romanım Yunus Nadi ödülünü alıyor. Bu konuda pek şanslı biri olmadığım için haberi aldığımda şaşırıyorum. Ödülden sonra arka arkaya basılıyor kitap. Çok okunuyor. Mutluyum ama daha dikkatliyim artık. Basınla ilişkimi donduruyor, dergilerdeki söyleşileri okumadan yayımlatmıyorum. Kitaplığımı, yazma düzenimi yazlığa taşıyorum ve daha çok orada kalmaya başlıyorum. Arada bir hafta sonları eşim, tatillerde çocuklarım geliyor. Sıkıldığım ya da işim olduğu zaman da birkaç günlüğüne ben gidiyorum İstanbul'a. Yeni bir roman var masamda. Bu kökten dinci bir aile çevresine yetişmiş genç bir kadını eksen alarak yükselen değerler çevresinde yaşadığımız günleri sorgulayacak bir çalışma olacak. Birkaç bölümü elde tekrar tekrar yazıyorum. Ama açılma noktalarını yakalayamıyorum bir türlü. Neyi anlatacağımı iyi biliyorum da henüz iskelet, taşıyıcı kolonlar yok ortada. Yıl sonunda uzun zamandır Almanya'da yaşayan bir yazar arkadaşımın çağrısına uyarak Frankfurt'a gidiyorum. Birbirimize az tanıyoruz. Ankara'da birkaç günlük bir beraberliğimiz olmuştu. Ben o günlerde bitmekte olan sevginin en can yakıcı sürecini yaşıyordum. O da aynı durumdaydı. Dertleşmiş, ağlaşmıştık. Sonra 8 yıl hiç görüşmedik. İkimiz de düş kırıklığına uğruyoruz. O beni yazdıklarımla aynı yere koyamıyor. Kafasındaki yazar tipi için gereğinden fazla evcil ve uyumlu buluyor. En önemli ölçütü şu. Nasıl oluyor da çılgınca aşık olmadığım ve tutkuyla kıskanmadığım bir adamla evliliğimi sürdürebiliyorum? Aşksız nasıl yaşıyorum? Onun çok daha hırslı, duygusallığının davranışlarına yansıması bakımından dağınık, uçarı birini beklemiş olduğunu seziyorum. Şu bildik, eskimiş, dengesizlikle beslenen, deli dolu gösterişi olan yazar tipine takılmış. Yüzeysel bir kavrayış bu, sabırsız bir yargı. Beni anlamak için çaba göstermeyecek, besbelli. Ancak çok heyecan verici bir sevgi ilişkisi içinde bir erkekle birlikte uzun süre yaşamaya, evde ikinci bir insanın varlığına katlanmaya razı olabileceğini söylüyor. Yırtıcı bir tutkuyu sürdürmenin yorgunluklarını ve uzun süreli birlikteliklerde heyecanın er geç yaşayacağını bilmiyor mu? Biliyor ama yine de sınırsız, süresiz bir romantizm ve aşk karşılığında her şeyini vermeye hazır olduğunu söylüyor. O her şeyin kapsamı, durup düşünüyor. Özel yaşamı, evi, kariyeri, parası, bedeni. İyi de böylesine veren bir kadın çekici olmayı ne kadar sürdürebilir? Üstelik şartları çok ağır. Kesinlikle teke tek bir ilişki, kesin bir bağlanma. Yalnızca o bir tek kadın, kayıtsız, koşulsuz, iyi kötü. Böyle bir erkek var mı? Eğer varsa o kadar heyecan verici bir ilişkiyi yaratıp sürdürebilecek incelik ve yaratıcılığa sahip olabilir mi? Bana çocukluğunu, babası onu kayışla döverken bile ona nasıl büyük bir sevgi duyduğunu anlatıyor. Kadınların kafasındaki baba modeli hayatlarına katacakları erkekleri seçerken etkili oluyor. Ben de sevgisinden yoksun olduğum babamı aradım hep belki. Kendimden yaşlı erkeklere ilgi duydum. Onlarla evlendim. Arkadaşımın yalnızlığı korkunç. Yabancı bir ülkede 25 yıllık bir savaş. Başarmış görünürdü ama hala çok hoyrat ve kırılgan. Belli bir yaşa gelmiş, ağlayacağı bir omuz yok. Menopoz kapısını çalmış, hormonlarını içiyor, yatağına saklanıp ağlıyor. Yalnızca genç ve güzel erkeklere ilgi duyuyor. Onları ürküttüğünün farkına varmıyor ve fırtınanın gözünde yaşamaktan kesinlikle vazgeçmek istemiyor.